Ayrım 8. 2. Özne yalnızca iyilik eki ve çoğul eki alabilir. Bu iki ekin dışında ek almaz. Çünkü at durum ekleri, adı, bir başka kavramla ilişkiye sokar. Oysa özne yalın durumdadır. Yalın durum, ilişiksizlik durumu demektir. Yani evin, eve, evde, evden gibi sözcükler asla özne görevinde olmaz. Özne bulurken bu eklerden birini almış sözcükleri kolayca eleyebilirsiniz. Özne yalnızca iyilik eki ve çoğul eki alabilir dedik. Çoğul eki bilindiği gibi larlerdir. İyilik ekleri ise sahiplik, aitlik bildiren ve parantez içinde eyleme asla sahip olunamayacağı, ancak varlıklara sahip olunabileceğine göre yalnızca adların alabileceği eklerdir. Parantez içinde bu ekleri hemen bu konunun sonunda anlatacağım zaten. Öğretmen arkadaşlarımın da böyle yapmalarını öneririm. Pek çok yararını göreceklerdir. Özetle özne yalın durumdadır. Ancak üç çeşit yalın durum vardır. Ev sözcüğü üstünde örneklendireyim. Eksiz yalın durum, ev çok güzeldi. İyilik ekli yalın durum, evim çok güzeldi. Çoğul ekli yalın durum, evler çok güzeldi. 3. Gizli özne diye bir terim duymuş olanlar için bunun ne olduğunu da burada söyleyeyim ki, sözde özne, gizli özne gibi sözler birbirine karışmasın. Aslında pek gizli kapaklı bir durum yok ortada. Eylem çekimindeki kişi eki, eylemin kim tarafından yapıldığını da bildirdiği için çoğu kez ayrıca bir özne kullanmaya gerek duymayız. Bugün erken geldin tümcesinde özne, altı çizilip belirtilecek ayrı bir sözcük değildir. Ama eylemin kim tarafından yapıldığı, geldin yüklemindeki neyden bellidir. İlkokuldan beri bu tümcelerin öğelerini bulurken, tümcenin başına yatık bir çizgi çekip sen diye yazdıktan sonra altına GÖ koymak adettir. Bu özne gizli ama benden kaçmaz. Gerekirse hafiyelik yapar bulurum der gibidir öğrenci. 4. Özneden sonra virgül konur. Bu noktalama kuralının burada ne işi var diye düşünebilirsiniz. Şiar Yalçın, bilmem niçin her özneden sonra otomatikman virgül koymak adet oldu diye soruyordu bir yazısında. Türkçe ofta açıklamıştım neden özneden sonra virgül koymak gerektiğini. Ama şimdi söylemeden geçmek olmaz. Algılamayı kolaylaştırmak için koyarız özneden sonraki virgülü. Türkçe'de, parantez içinde en azından kurallı tümcelerde, özne başta, yüklem sonda bulunduğu için bütün tümleçler bu ikisinin arasına girer. Oysa yargı tümleçlerle tamamlanır. Parantez içinde bütünlenir, tümlenir. Ama özne ve yüklemle oluşur. Demek ki beynin önce özneyi ve yüklemi algılaması gerekir. I went diye başlayan İngilizce tümcede sözü söyleyenin gittiği daha tümcenin başında belli olmuştur. Daha sonra gelecek öğelerle bu yargı tamamlanacaktır. Ne zaman, neyle, niçin, nereden, nereye gittiği, parantez içinde tümünün söylenmesi gerekmez elbette. Yargı hangi yönlerden tamamlanmayı gerektiriyorsa o yönlerden tamamlanır. Söylendiğinde tümleçler eklenmiştir. Oysa Türkçe'de baştaki özneden sonra yargıyı oluşturacak yüklemin gelmesine kadar bütün tümleçler girer araya. Zavallı yaşlı kadın diye başladığım bir tümceyi düşünelim. Tümcenin devamında bütün gün kendisini görmeye gelecek olduğunu bekledikten, doktorların vizitelerini bitirip odalarına dönmelerini fırsat bilerek, başına doladığı tülbenti çözüp saçlarını açtıktan sonra, daha da uzatabilirim. Ne olmuş? Zavallı yaşlı kadın ne yaptı? Yüklemi koyuncaya kadar bunu anlayamazsınız. İşte özneden sonra konan virgül, hem beyne, yükleme gelinceye kadar akılda tutulabilmesi için özneyi kaydetme süresi tanır, hem de olası yanlış anlamaları önler. Yanlış anlama olasılıklarını göstermek için de zavallı yaşlı kadın doktoru arıyordu gibi bir tümceyi düşünelim. Zavallı, virgül, kadın doktoru arıyordu mu? Zavallı kadın, virgül, doktoru arıyordu mu? O, virgül, zavallı kadın doktoru arıyordu mu? Öyle ya, bir üçüncü kişi var belki ve zavallı kadın doktoru o arıyor. Kim bilebilir? Ayrıca Türkçe'de uzun tümcelerin geç ve güç anlaşılmasının nedeni budur. Uzun tümce kurmakla övünen kimi yazarlarımızın Türkçenin bu özelliğinden haberleri olmadığı rahatça söylenebilir. Uzun tümce kurmak isteyen yazar, kendisinin bu konuda ilk olduğunu, onun kadar uzun tümceler kuranın bulunmadığını söylemeden önce, divan edebiyatı döneminde bitmeyen tümceler kurulduğunu, ancak o münşilerin bir şey anlatmak gibi bir dertlerinin bulunmadığını öğrense iyi olur. Yok, ille de uzun tümce kuracaksa, kendi içinde bağımsız, kısa kısa tümceleri birbirine ekleyerek uzatmasının en akıllıca yol olduğunu da burada anımsatalım. Sonuç: görmüştür diye biten uzun bir tümcede, görenin kim olduğunu bulmak için yeniden tümcenin başına dönülmek istenmiyorsa, o küçücük virgülü esirgememeli özneden. İyelik ekleri. Özne ve yüklemi anlatırken iyelik eklerini bu araya sıkıştırmam, yılların öğretmeni olan pek çok arkadaşımı rahatsız edecek. Biliyorum. Belli bir sırayla gitmeye alışık oldukları için o sıranın bozulmasına sinirlenecekler. Nedir? İsimler diye bir başlık atılacak, özel isim, cins ismi burada verilecek, ekler diye başlıklar atıldığında çekim ekleri kapsamında anlatılacak iyelik ekleri. Şimdi burada ne işi var? Birkaç yarar gözetiyorum bundan. O kalıplar ezberi çok destekleyen şeyler. Sıralamanın düzgün olmasından çok öğretilenin işe yaraması önemliyse, ki herhalde öyledir, bu işlevsel bir yöntem, bana güvenin. Bir kere öğeyi tek sözcük olarak bulma eğilimindeki öğrencinin bunu alışkanlık haline getirmesini önler. Ondan daha önemlisi, Türkçenin temel işleyiş yollarından biri olan ad tamlamalarının yolun başındayken temelde kavranmasını sağlar. İye sözcüğü bulmaca meraklıları bilir, eski Türkçe'de sahiplik bildiren bir sözcük diye sorulur. İyelik ekleri, sahiplik, aitlik bildiren eklerdir. Peki neye sahip olunur? Eyleme sahip olunmaz. Ben şimdi kalkıp size, arkadaşlar, konuşma eylemi benimdir. Lütfen çok rica edeceğim, bundan sonra kimse bu eylemi kullanmasın diyebilir miyim? Eylemin sahibi olmaz, yapanı olur. Çünkü hareket biri tarafından yapılır yalnız. Ayrıca eylemi yapanı bildiren ekler, iyelik ekleri değil, kişi, parantez içinde, şahıs ekleridir. Biz varlıklara sahip olabiliriz ancak. Varlığın dildeki karşılığı ad olduğuna göre, iyelik eklerini alacak sözcükler adlardır. Bütün dillerdeki ortak kişi kavramı üstünde de biraz duralım. Birinci kişi daima konuşan kişidir. Tersten de söyleyeyim, kim konuşuyorsa birinci kişi odur. Ne demişler? Önce can, sonra canan. Öyleyse birinci kişi daima insandır da diyebilir miyiz? Deriz. Çünkü bilinçli bir konuşma bilebildiğimiz kadarıyla hala yalnızca insanlara özgüdür. İkinci kişi de insandır. İkinci kişinin özelliği dinleyen olması. Burada bilinçli bir dinlemeden söz ediyorum. Yoksa duvara konuşsak o da bizi dinler. Ama söz sırası kendine geldiğinde yanıtlayabilecek birini arıyorsak bu ancak insan olabilir. Peki ya üçüncü kişi? İşte onun her zaman insan olması gerekmez. İki kişinin karşılıklı oturmuş konuşuyorken ille de bir insandan söz etmek durumunda olmamaları gibi. Öyleyse üçüncü kişi insan olabildiği gibi insan dışında da herhangi bir varlıkta olabilir. Görüldüğü gibi ünlüyle biten sözcükleri doğrudan doğruya parantez içinde masam, sevgim, sevgin getirilen iyelik ekleri ünsüzle biten sözcükleri araya yardımcı bir ses alarak parantez içinde kalemim, gözüm, gözüm getirilir. Başka bir deyişle iyelik eki im değil yalnızca m nedir. Araya giren ı, i, u, ü sesleri yardımcı ünlü ya da koruyucu ünlü diye adlandırılacakken ilkokuldan beri hepimize kaynaştırma harfi diye öğretildi. Önemli sayılmayabilir ama bu adlandırmanın yani buradaki şu ı, i seslerine kaynaştırma harfi denmesinin neden yanlış olduğuna parantez içinde büyükçe bir ayraç açıp burada değinsek iyi olur. Dil harflerden değil seslerden oluşur. Harf sesin yazıdaki işaretidir. Bütün dillerde ortak sesler vardır. Ama bunlar alfabe sistemine göre başka başka harflerle gösterilebilir. Hatta Türkçenin hep aynı olan sesleri de değişik dönemlerde parantez içinde Göktürk, Uygur, Arap, Latin başta olmak üzere pek çok alfabede değişik harflerle gösterilmiştir. Öyleyse dilsel bir birim söz konusuysa bu sestir. Harf değil. Harfi değil, sesi. Kaynaştırma meselesine gelince bu seslerin işlevi kaynaştırmak değil, tam tersine kaynaştırmamak. Sözcüğün kendi sesleriyle ekteki seslerin birbirine kaynaşmasını önlemek, yan yana bulunmalarına yardımcı olmaktır. O yüzden bu sesleri kaynaştırma harfi, sesi yerine yardımcı ses ya da koruyucu ses denmesi uygun olur. Bunların da ünlü ya da ünsüz olmalarına göre yardımcı, parantez içinde koruyucu ünlü, yardımcı, parantez içinde koruyucu, ünsüz diye adlandırılmaları en doğrusu. Buradaki ünün şöhretle ilgisi bulunmadığını belirtmeye gerek yok, değil mi? Anadolu'da seslenmek anlamında hala kullanılan ünlemekteki ün bu, yani ses. Yardımcı, parantez içinde ya da koruyucu ünlü, ı, i, u, ü'dür. Yardımcı, parantez içinde koruyucu ünsüz ise ne ve ye. Oysa daha ilkokulun ilk sınıflarındayken yaşasın diye bir sözcük ezberletilmiştir bize. Parantez içinde ezberci eğitime karşıyız ya, okula başladığımız andan ezbere de başlarız. Yardımcı ünsüzleri belletmek içindir o yaşasın. Yani ye, şe, se, ne olmak üzere 4 tane yardımcı ünsüz varmış. Peki ben niye S ve Ş'yi yardımcı ünsüz saymıyorum? Ya da şöyle sorayım. Ne olmuş da S ve Ş'de karışmış yardımcı ünsüzlerin arasına? Üçüncü kişi iyilik eki yalnızca I sanılmış. S'nin karışma nedeni bu. Kalemi derken İ pekala yetiyorsa, üçüncü kişi iyilik anlamını vermeyi. Masası derken de yetmeli diye düşünülmüş. Yani şöyle ayrılmış sözcük. Masa, çizgi S, çizgi I. Buradaki I iyilik eki. S ne? O da olsa olsa yardımcı sestir. Parantez içinde ya da onların adlandırmasıyla kaynaştırma harfi denmiş olmalı. Oysa üçüncü kişi iyilik eki dışında senin yardımcı ses gibi karşımıza çıktığı bir durum yoktur. Bilimde tek örnek, kural koymaya yetmezse dil biliminde de yetmez. Demek üçüncü kişi iyilik eki I olabildiği gibi S, S de olur. Öteki yaramaz sesi Ş'ye gelince onun yardımcı ses sanılmasına da üleştirme ekleri neden olmuş. Üçer beşer sözcüklerindeki er ekinin 7'ye gelince şer olması yanıltmış ve aradaki şeyinin yardımcı ünsüz olduğu sanılmıştır. Oysa bu da beşer sözcüğünün hecelerine bölünürken B, şer diye bölünmesinden kaynaklanan bir yanlış anlamı olmalı. Söylemeye gerek yok. Şeyinin de bu söylediğim dışında yardımcı ünsüz gibi göründüğü hiçbir durum yoktur. Tek örnek genelleme yapmaya yetmez. Öyleyse şey ve sey diye yardımcı ünsüz yoktur diye karara bağlayalım söylediklerimizi ve dönelim iyilik eklerini. Tekillerini yukarıya yazdık. Ya çoğulları? Masamız, masanız, masaları. Kalem imiz, kalem iniz, kalem deri. Öyleyse adlara getirilen aitlik, sahiplik bildiren iyilik ekleri şunlardır. Birinci kişi iyilik eki M. İkinci kişi iyilik eki ne? Üçüncü kişi iyilik eki I, I, S, Si. Birinci çoğul kişi iyilik eki mıs, mis. İkinci çoğul kişi iyilik eki nız, nis. Üçüncü çoğul kişi iyilik eki ları, leri. İlk üçlü için tekil sözcüğünü kullanmadım. Çünkü ikinci üçlü için çoğul diyecektim zaten. Yalnızca iki şey varsa birini belirtiyorsanız ötekini belirtmeye gerek var mı? Sözü buraya getirdiğimde Türkçenin gereksiz sözcük istememe özelliğini vurgulayarak anlattıktan sonra ukalalığımı azıcık bağışlatmak için sözü şu fıkrayla bağlarım genellikle. Size de bağışlatmam gerekiyor ukalalığımı. Temel'in karısı doğum yapmış. Temel de koşa koşa kahveye gidip çocuğum oldu diye müjdeyi vermiş arkadaşlarına. Oğlan mıdır? Parantez içinde hatta midur diye sormuşlar. Yok değildir demiş Temel. Öyleyse kızın oldu, gözün aydın dediklerinde de Temel hayretlere düşmüş. Uy, nereden bildiniz? Bizimki de o hesap. Birisi çoğulsa ondan farklı olan öteki tekil olacaktır. Bunu söylemeye gerek yok ki.